Item 40, Kale, Bowers Dosyaları 2, Stephen James. Sayfa 528, 104. Bölüm. Kulübün kalabalıklığı yüzünden Tessa çıkış kapısına gidemedi. Bu nedenle en iyi ikinci seçeneğine duvara doğru yöneldi. Yangın alarmı. Lianhua artık sakinleşip değerli oksijeninden daha az kullanmaya çalışınca su biraz daha durgun bir hal almıştı. Kelepçenin altındaki yuvarlak kesikten kan sızdı ve Lianhua'nın yüzüne doğru ağır ağır süzüldü. Vücudu suyun içinde sallandı. Havasız kalınca neler olacağını biliyordu. Biraz sonra kalbi ve ardından da kan akışı duracaktı. Sonra bilinci bulanıklaşıp kaybolacaktı. Ve 3 veya 4 dakika içerisinde de beyni ölen vücuduna katılacaktı. Olacakları biliyordu, kısa bir an içerisinde farkına varmıştı. Suyun yukarısına baktı, yüzeye erişemezdi, asla erişemezdi. Lianhua'nın ağzından son hava kabarcıkları da çıkarken dudakları son bir sözün şeklini aldı. Artık onun için önemli olan tek bir söz, Pat. Sonra katı, sonsuz karanlığın içerisinde birinin suya daldığını gördü. Lianhua hala parmaklarını kıpırdatabildiğini fark etti ve kıpırdattı. Ona doğru yüzdü, ümitsizce, delirmiş bir halde. Zincirle boğuşmayı bırakmıştı. Elimi omzuna koyarak kendimi ona doğru çektim ve gözlerini kırptığını gördüm. Evet, bilinci hala yerindeydi. Dudaklarımı onunkilere yapıştırdım ve içimdeki tüm havayı ona verdim. Ardından daha fazla hava alabilmek için yüzeye doğru yüzdüm. Ona biraz oksijen vererek zaman kazandırmıştım. İyi, bu iyiydi. Tekrar ona gidip daha fazla hava verdim ve bir kez daha yüzeye çıktım. Fakat beni aşağıya çeken bacağım nedeniyle çok yavaş yüzebiliyordum. Başarabilirsin, onu kurtarabilirsin. Bir defa daha hava verdim, ciğerlerim yanıyordu. Ancak yine de yeteri kadar hava veremiyordum, veremediğimi biliyordum. Gerektiği kadar hızlı değildim. Yeniden yüzeye çıktım. Dördüncü kez aşağıya yüzerken parmaklarını kıpırdattığını gördüm. İşaret dili, 3 harf işaret ediyordu. Neyi işaret ediyordu? Hiç gücü yoktu ve harfler belirsizdi. Ona hava verdim ve sonra eline uzandım. Parmaklarını hissedip gözlerimi kapattım, yanında durdum. Hatırladım, hatırladım. D, A, E, D. Acaba aklı mı bulanmıştı? Dent kelimesini mi işaret ediyordu? D, A ve sonra parmakları hareket etmeyi bıraktı. Ağzı açıldı ve son bir hava kabarcığı çıktı. Ve onu defalarca sarsmama rağmen tepki vermedi. Bilincini yitirmişti, tepkisizdi. Artık zamanım yoktu, onu sudan çıkarmam gerekiyordu ve bunu hemen yapmalıydım. Tekrar suyun üzerine çıkıp nefes aldım. Aşağıya yüzüp zinciri çekip koparmayı denedim ancak başaramadım. Kilidi açacak zaman da yoktu. Bir dakika, tabanca. Neredeyse nefesim tükenmiş bir şekilde havuzun dibinden tabancamı aldım. Zinciri nişan alıp ateş ettim. Sağır edici bir ses çıkmıştı. Ancak suyun altındaki hız nişan aldığım halkayı kırmaya yeterli değildi. Şarjörü boşalttım fakat zincir çok kalındı. Kulaklarım çınlıyordu. İşe yaramayan tabancamı bırakıp nefesim tamamen tükenene kadar ızgaraya asıldım. Ancak bu da bir işe yaramadı. Yüzeye çıktım ve kafam sudan çıkınca havuzun kenarından sarkan halat gözüme ilişti. Sonunda Lianhua'yı nasıl kurtarabileceğimi bulmuştum. Sadece bunu yapabilmek için yeterli zamanımın olup olmadığından emin değildim. Tessa yangın alarmına ulaşmayı başarmıştı ancak yakınlarda bir kapı yoktu. İlk başta kulüpteki hiç kimse yüksek sesle alarmı veya yanıp sönen tehlike ışıklarını fark etmişe benzemiyordu. Belki de bunların şovun bir parçası olduğunu sanmışlardı. Sonra kalabalığı iterek ilerleyen Riker'ı gördü. Tessa'yı görmüştü. Tessa insan selini yarıp kapıya ulaşmayı denedi ancak başaramadı. Aniden kulübün ışıkları yandı ve insanlar paniğin durdurulamaz gücüyle çığlıklar atarak kapılara doğru itişmeye başladılar. Fakat yeteri kadar kapı yoktu. Tessa duvara yaslanmış bir şekilde durdu ve insan seli Riker'ı ondan uzağa sürükledi. Artık Riker çok fazla umurunda değildi. Onun yerine eğer birileri bu çılgın kalabalığın içinde ezilirse bunun tamamen kendi hatası olacağını düşünüyordu. Suyun dışına çıkıp elimle halatı serbest bırakma düğmesine vurdum ve ucundaki metal kancayı yakaladım. Halatın gevşek olduğundan emin olana kadar çektim ve havuza daldım. Eğer bu halat yüzlerce kiloluk köpek balıklarını kaldırabiliyorsa metal bir su boşaltma borusunu da çekebilirdi. Lien Hua'nın güçsüz ve hissiz vücudu yanımda yüzüyordu. Yüzü solgundu, gözleri açıktı. Artık hiçbir şey görmüyor, hareket etmiyorlardı. 2 dakika, belki sadece 2 dakikası kalmıştı. Halatın kancasını zincirin en son halkasına geçirip yüzeye yüzdüm. Zar zor sudan hidrolik kontrol panosuna çıktım, manivelayı aşağıya çektim ve motor sesini duydum. Bacağımdaki yaranın acısından inliyordum ancak buna aldırmadım. Haydi, haydi. Motor çalışıp halatta taşıyıcı makaraya dolanmaya başlayınca duvardaki telefonu alıp 911'i aradım ve Sherrod Akvaryum'unda bir boğulma vakasının olduğunu haber verdim. Fakat bir tek bunu söylemeye zamanım olmuştu. Çünkü sonra halat gerilip havuzun dibinden boşaltma borusunun tamamını çekince sarsıcı bir çatırtı sesi duydum. Manivelayı durdurdum. Suya atlayıp kancayı çıkardım ve Lien Hua'yı kollarıma alarak yaralı bacağımın el verdiği kadar hızla havuzun kenarına yüzdüm. Duvarda bir arkalığın asılı olduğunu biliyordum. Ancak onu tek başıma kullanabileceğimi sanmadığımdan Lien Hua'yı kendim taşımaya çalıştım. Fakat hala ayak bileğine zincirli olan boşaltma borusunun ağırlığı yüzünden tek yapabildiğim cansız vücuduna destek vererek havuzun kenarına tutunmak oldu. Var gücümde onu yukarı itmeye ve çıkarmaya çalışsam da vücudunu havuzun kenarına kaydırmayı 2 denemede de beceremedim. En sonunda son bir ümitsiz denemeyle bunu başardım. Sudan güçlükle çıkıp yanına çömeldim. Yüzü soğuk ve ifadesizdi. Ölümün rengi dudaklarına düşmüştü bir de. Hayır, hayır, hayır. Onu sarstım, ismini haykırdım. Birkaç defa daha sarsıp uyanması için, iyi olması için bağırdım. Ancak tepkisizdi. Başı yana düştü. Mavimsi dili görünür bir biçimde yüzü oksijensizlikten soluyordu. Onu tekrar tekrar sarstım. Hala tepkisizdi. Bu olamazdı, bu olamazdı. Suni teneffüs eğitimini rafting rehberliği eğitimi sırasında almıştım ve daha sonra federal ajan olduğumda bu eğitimi tekrar etmiştim. Başını geriye itip nefes yollarını açmak için çenesini kaldırdım. Yanağımı dayayarak nefesini hissetmeye çalıştım ve sonra göğsünün yükselip alçalmadığını fark ettim. Nefes almıyordu. Ona 2 nefes verdim. 2 çok derin ve kuvvetli nefes, sonra nabzını yokladım. Nefes yolu teneffüsü, hava dolaşımı. Hala nabzı yok. Nefes alıp verme yok, nabız yok, her şey bitti. Hayır, olamaz, bu olamaz, olmuyor. Kısa, zor ve acımasız hayatlar yaşıyoruz ve sonra hayallerimiz gerçekleşmeden ölüyoruz. Hayır, şimdi değil, lütfen. Lütfen Lien Hua. Hayatta onunla paylaşmak istediğim, ona söylemek istediğim o kadar çok şey vardı ki. Hem de çok fazla şey. Oksijenin vücudunda dolaşmasını sağlamam gerekiyordu. Kafamın içinde bir ses duydum. 5 kez tekrarlayarak göğüs kompresyonuna başla. Parmaklarımı kenetleyip göğüs kafesine bastırdım. Say. 1. Öne doğru eğildim. Göğsünün ellerimin altında gömüldüğünü hissettim. 2. Bana bir şey söylemeye çalışmıştı. D, A, E diye parmaklarıyla işaret etmişti ama ben anlamamıştım. Ne söylemeye çalışıyordu? D, A, E, D, 3. Harfleri kafamda karıştırıp çözmeye çalıştım. Ade, ate her. Edde, an eddy in the water. Det, et, aet, 4. Aha. Aet, 5. Aet, otomatik external defibrilatör. Lien Hua ölmek üzere olduğunun farkındaydı. Onu hayata geri döndürmemi söylemeye çalışmıştı. Onu geri getirmenin tek yolu buydu. Defibrilatör duvarda arkalığın yanında asılıydı. Topallayarak gittim ve onu çekip aldım. Defibrilatörün pedlerini çekip Lien Hua'nın yanına çömeldim. Melis'in ona giydirmiş olduğu elbisenin sadece iki ince askısı vardı. Dolayısıyla askılardan birini yana kaydırıp bir pedi kalbine, diğerini ise koltuk altının aşağısındaki göğsünün sol lateral kısmına koydum. Böylelikle akım tüm vücudunu dolaşıp daha etkili olabilirdi. Tüm bu süre zarfında içimden garip ve çok basit bir dua haykırıyordum. Tek kelimeli bir dua. Lütfen, lütfen. Dün Tessa'nın okuyucuların acıdan ve hikayenin sonunda karakterlerin her zaman hayatta kalmamasından hoşlanmasıyla ilgili söyledikleri hiç aklımdan çıkmıyordu. Bilirsin, bu her zaman böyle olmaz demişti ve haklıydı. Lütfen. Defibrilatör otomatikti. İlk önce nabzı kontrol edip ona göre şok vermek gerekiyordu. Ancak bekleyecek zamanımız olmadığını biliyordum. Şoku manuel vermek için değişim düğmesine bastım. Defibrilatör uğuldadı. Lien Hua'nın vücudu kavis yapıp sallandı ve yere düştü. Bir kez daha nefesini ve nabzını kontrol ettim. Hala nefes almıyordu. Nabzı hissedilmiyordu. Gözleri donuk ve açıktı, bana bakıyorlardı. Sabit ve boş bir bakış. Hayır, hayır, hayır, hayır. 4 dakika. Oksijensiz 4 dakikadan sonra beyin hasarı, geri dönüş yok. Ona 2 nefes daha verdim, nabzını yokladım. Hiçbir şey yoktu. Kan dolaşımını sağlamam gerekiyordu. Kompresyonlara başladım 1. Bu defa göğüs kafesine bastırdığımda bir çatırtı hissettim. Kaburgalarından birini, belki de daha fazlasını kırmış olduğumu biliyordum. Ancak devam etmem gerekiyordu. 2. Tekrar bastırdığımda kırık kemiğin gıcırdayıp çatırdadığını duydum. Birine suni teneffüs yaparken genelde kaburgası kırılırdı. Ama yine de kompresyonları çok sert yapıp iyice bastırmanız gerekirdi. 3. Bastırırken korkunç gacırdama sesini duymazlıktan gelmeye çalıştım. Kırık kaburgayla yaşayabilirdi ama oksijensiz yaşayamazdı. 4. Çatırt! Bir kaburga daha. Fakat beni affedeceğini biliyordum. Anlayışla karşılardı. Ah, bir yaşasa! 5. Defibrilatörün tekrar şarj ettiğini gördüm. Düğmeye basıp bir şok daha verdim. Hareketsiz vücudu sarsıldı. Bir kez daha nefesini dinledim. Hiçbir değişiklik yoktu, hala nefes almıyordu. Şimdiye kadar 4 dakika geçmiş olmalıydı. Olmalıydı. Ona 2 nefes daha verdim, dudakları buz gibiydi. Su soğuktu ve metabolizmasını yavaşlatmış olabilirdi. Bu da daha çok zaman kazanmasını sağlardı. Nabzını yokladım. Hayır, su o kadar da soğuk değildi, yeteri kadar soğuk değildi. Haydi, haydi diye fısıldadım. Suyun altında çok uzun süre kalmıştı. Lütfen, lütfen ölme. Neden sanki senden şüphelendim ki Lien Hua? Şehit olduğunu düşünmüş olmama inanamıyorum. Çok üzgünüm, hem de çok üzgünüm. Ve sonra 1 dakika, işte çok hafif bir nabız, yavaş, güçsüz bir nabız. Evet, evet, bilinci yerinde değildi, güç bela hayattaydı. Ama yine de hayattaydı, yaşıyordu. 2 nefes daha verdim, vücudu titredi, aniden başı geriye gitti ve bir ağız dolusu bulanık, saframsı su tükürdü. Nefes borusu temizlensin diye hemen onu yan çevirdim. Kollarımın arasında titredi, biraz daha öksürüp su çıkardı. Evet, evet, yaşıyordu, o yaşıyordu. Tanrı'ya şükürler olsun, yaşıyordu. Solgundu ama nefes alıyordu. Rengi yavaş yavaş yerine geliyordu. Ve sonra arkamdan gelen ayak seslerini duydum. Kim olduğunu biliyordum. Şehit. Arkamı dönmeden adını söyledim. Terry, bırak onu kurtarayım. İstersen beni öldür ama ilk önce... Geri çekil Pat dedi. Ulusal Güvenlik Ajansı'ndan arkadaşım Terry Manoji. Dediğimi hemen yap. İyi nişancıyımdır. 3'ten geriye doğru saymaya başlamadan önce geri çekil. Yoksa seni ensenden vururum. 105. bölüm. Tessa çevresine baktı, Riker'ı göremedi. Çok şükür ki görememişti. Kalabalık dağılıyordu. Kimsenin canı yanmamışa benziyordu. Tessa gerçekten de ucuz atlatmış gibi görünüyordu. 1 dedi Terry. Lien Hua yana dönmüş yatıyordu, gözleri açıktı. Boğazının titrediğini gördüm ve sonra bir ağız dolusu daha su tükürdü. Durumu hala kritikti. Kalbi her an tekrar durabilirdi. Göz göze geldik. Parmağım da dudaklarına bastırarak sessizce ona, çok yakında tekrar görüşeceğiz. Beni merak etme. Geri geldiğimde daha fazla konuşuruz dedim. Hafifçe başını salladı, beni anlamıştı. İki, geri çekil Pat. Geri çekil, yoksa hem seni hem de Lien Hua'yı öldürecek. Onu kurtarmanın tek yolu elinden geldiğince uzun süre hayatta kalmandır dediğini yap. Üç, dur beni dinle Terry. Çok az geri çekildim, ona doğru döndüm. Bana ne istersen yap. Ancak Lien Hua burada ölebilir. Onu kurtarmam için bana yardım etmelisin. Daha da geriye. Terry tabancasını doğrulttu. Şimdi. Biraz daha geri geldim. Lien Hua güçsüzce sırt üstü yattı. Bu pozisyonda her an içine daha çok su çekip kusabilirdi. Terry yanımdan geçip Lien Hua ile aramda durdu. Daha da geriye Pat. Artık onunla olma sırası bende. Tabancasını sallayarak geriye gitmemi işaret etti. Terry kapsama alanımdan çıkana kadar geriye gittim. Bu şekilde olmak zorunda olduğu için üzgünüm Pat dedi. Ancak cihazı vermediğin takdirde işlerin senin için iyi sonuçlanmayacağı konusunda seni uyarmıştık. Lien Hua zor nefes alıyordu. Göğsü çok hafif kalkıp iniyordu. Defibrilatör sadece 50-60 santimetre uzaklığındaydı. Terry arkamda duran ve vurmuş olduğum cihazdan geriye kalan parçalara baktı. ''Bana çok para kaybettirdin Pat, onu bana vermeliydin, beni dinlemeliydin.'' Lien Hua'nın öksürdüğünü ve güçlükle soluduğunu duyabiliyordum. Onun için bir şeyler yapmak istedim. Ancak eğer bir şey yapmayı denersem Terry beni hemen orada vururdu. ''Neden Terry?'' diye sordum ümitsizlikle. ''Bunu neden yapıyorsun?'' Bir eliyle tabancasını bana doğru tutarken diğer eliyle Lien Hua'nın yanağını okşadı. Köşeye sıkıştık Pat. İster beğen ister beğenme ama herkes nükleer silah edinecek. Bu sadece bir zaman meselesi. Ancak çıkmaz bir durumdayız. Hiç kimse silahlarını kullanmak istemiyor. Çünkü eğer kullanırlarsa diğer herkes de kullanır. Dünyanın yeni bir silaha ihtiyacı var. Güç dengelerini bir kez daha değiştirecek yeni bir silah. Genel olarak dünyadan bahsetmiyordu. Özellikle belli bir yer hakkında konuşuyordu. Sonra neyi kastettiğinin farkına vardı. Kim Terry, Çinliler mi? Lien Hua hala güçlükle ve belli belirsiz nefes alıyordu. Bizi geçiyorlar Pat. Hatta Darpa'yı bile geçiyorlar. Gülümsedi. Ve itiraf etmem gerekir ki NSA'den çok daha iyi para veriyorlar. Buna inanamıyordum. Ne zamandan beri? İki sene oldu. Amerikan hükümetinin bu kadar saf olması çok şaşırtıcı. Eğilip uzandı ve defibrilatör pedlerini Lien Hua'nın göğsünden kaldırdı. Artık bunlara ihtiyacın olmayacak Lien Hua. Pat'in de onaylayacağı gibi bu gece benim burada birden fazla amacım var. Terry defibrilatör pedlerini kaldırırken Lien Hua ümitsizce ona baktı. Güçsüzlük tüm vücudunu sarmıştı. Kıpırdayabilecek kadar gücü vardı ancak dövüşecek kadar yoktu. Fakat sonra defibrilatörü düşündü. Belki de Terry ile dövüşmesine hiç gerek yoktu. Terry defibrilatör pedlerini kaldırırken uzun uzun Lien Hua'ya baktı ve ''Benim olduğumu nasıl bildin Pat?'' ''Biraz önce dağ arkanı dönmeden adımı söyledin.'' dedi. ''En azından konuşmaya devam edersem ikimizi de henüz öldürmemiş olacaktı. Her şeyden önce Melis'in kimlik bilgilerinden sadece bir avuç kadar insan otomatik parmak izi tanımlama sistemine girip değişiklik yapmayı başarabilir. Bu ilk ipucuydu.'' ''Bir tek bu olamaz.'' ''Hayır.'' Fakat sonra Cassandra'nın filmini ilk izleyişin sadece 1 dakika 30 saniyede aldı. Bunu çok iyi biliyorum. Çünkü beni geri aradığında saatime bakmıştım. Ancak film 1 dakika 52 saniye uzunluğundaydı. Ve duvardaki yazı filmin son 10 saniyesinde görünüyordu. Ama sen beni aradığında mühletin dolacağı zamanı biliyordun. Bunu bilebilmek için filmi daha önceden izlemiş olmam gerekirdi. Evet doğru. Veya yazıyı senin yazmış olman gerekirdi ki zaten öyle yapmıştın. Web üzerinden yaptığımız görüntülü sohbet sırasında yazmış olduğun notları gördüm. İlk başta dikkatimi çekmedi. Ancak zarfın üstündeki ve duvardaki yazıyla uyuşuyor. Cevap olarak sadece başını onaylarcasına salladı. Lien Hua'nın parmaklarıyla tekrar AED'yi işaret ettiğini gördüm. Terry bana bakıyordu. İşaret ettiğini görmemişti. Ardından Angela, Hunter'ın ölümünün uydu görüntülerine bir tek senin girmiş olduğunu söyledi ve parçalar yerine oturmaya başladı. Uydu görüntüleri sayesinde cihazın arabada olduğunu öğrenmiştin. Bravo. Ancak seni Seifer aracılığıyla Surfside Oteli'ne kadar takip ettiğimi kaçırmışsın. Hatırlasana, Seifer'ı ben tasarladım. Diğer tek kopyası bende. Seni tüm zaman boyunca izledim. Bunu merak etmiştim. Konuştur onu, daha da konuştur. Peki ama neden cihazı delil odasından almadın? Neden Melis'in onu çalmasını bekledin? Bu hiçbir zaman planın bir parçası değildi. Ben sadece cihazın orada olduğunu teyit etmek için gönderildim.
Ne? Gönderildin mi? Kimin tarafından gönderildim?
Gönderildim derken ne demek istiyorsun? Sorumu duymazlıktan geldi. İşinde her zaman başarılıydın. Ölmek zorunda olman çok acı.
Seni kim gönderdi Terry? Ona doğru yaklaştım. Ancak tabancasını tekrar bana doğrultu.
Yapma Pat.
Ardından Lien Hua'nın gözlerinin içine baktı.
Kız kardeşin öldüğünden beri seni izliyorum Lien Hua. Seni onun cenazesinde gördüğüm günden beri. Onu seviyordum, bilirsin işte. Hiç tanışmamış olmamıza rağmen seviyordum.
Soruma cevap vermeyeceği kesindi fakat Lien Hua'nın canını yakacaktı, onu durdurmam gerekiyordu. Yavaşça ileri doğru gittim ancak uyarmak için bitişiğimi ateş etti, dona kaldım.
Onu izledim diye devam. Takip ettim. Onunla bir hayat kurmayı hayal ettim. Bir gün birlikte olacaktık. Bir gün.
40. ayrımın sonu. Sayfa 541.